Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Beyaz Diş, Jack London, Oda Yayınları, Şubat 1997, 5. basım, çeviren Bedia Mekansız, okuyan Elif Sezer Elçi. Av peşinde. Donmuş ırmağın iki yakası karanlık ledin ağaçları ile kaplıydı. Rüzgar dalların üzerindeki kar örtüsünü az önce sıyırmıştı. Gitgide silinen gün ışığı altında ağaçlar kopkoyu, korkunç karaltılar halinde birbirlerinin üzerine doğru abanıyorlarmış gibi görünüyordu. Cansız, kımıltısız, acı bile duyulmayacak kadar ıssız ve soğuk olan bu yabanıl ülke üzerine ağır bir sessizlik çökmüştü. Gizliden gizliye acı acı çınlayan bir kahkaha gizliydi sanki. Tüm acılardan daha korkunç, buz gibi soğuk, bir sphinx gülümseyişi kadar donuk, zorunluluk kadar tutkulu bir kahkaha. Acımasız, uçsuz bucaksız bir sonsuzluk. Yaşamla ve yaşama çabasının gereksizliğiyle alay ediyor gibiydi sanki. Kuzeyin o saf, o durak tanınmayan buz gibi vahşetiydi bu. Ama yine de bir yaşam vardı bu yabanı topraklarda. Hem de öyle kolay kolay pes etmeyen, direngen bir yaşam. Çünkü kurda benzer bir köpek sürüsü donmuş ırmak yatağı boyunca güç bela ilerlemeye çalışıyordu. Hayvanların sık tüylü postları buz tutmuştu. Ağızlarından yorgun bir buhar demeti çıkıyor, soluklarının havaya karışmasıyla incecik buz taneciklerine dönüşüp tüylerine yapışması bir oluyordu. Kayışlarla bağlı oldukları bir kızağa koşulmuşlardı. Kızak gövdesi sağlam ağaç kabuklarından yapılmıştı. Karların üzerinde ayakları olmaksızın kayıyordu. Kızağın ucu önünde dalga dalga yayılan yoğun kar yığınlarını kenarlara doğru savurup dağıtacak biçimde yukarıya kalkık olarak yapılmıştı. Kızakta ince uzun bir tabut vardı. Ayrıca battaniyeler, bir balta, bir kahvedenlik ve bir de tava bulunuyordu. Uzun tabutun kapladığı yer hayli fazlaydı. Köpeklerin önü sıra bir adam ilerliyordu. Kızağın ardında ikinci bir adam daha vardı. Her ikisi de geniş kar ayakkabıları giymişlerdi. Gerçi kızaktaki tabutta başka bir adam daha vardı ya, onun çilesi çoktan sona ermiş, dünyadan elini eteğini çekmişti artık. Yabanıl kuzey ülkesinin soğuğu karşısında yenik düşmüştü o. Bir daha kımıldamayacak bir durumdaydı. Sıfır tüketmiş halde kıpırdamaksızın kalıp gibi yatıyordu öylece. Hareketi sevmezdi çünkü soğuk. Yaşam hareket demektir ona göre. Yaşam harekettir çünkü. Oysaki soğuk, hareketin her türlüsünü kötürümleştirmeye kararlıdır. Sular denizde dökülmesin diye ırmakları dondurup kurutur. Ama sıl insanoğluna düşmandır o. Çünkü insan yaratıkların en devinginidir. Durağanlığa karşı sürekli bir baş kaldırma içindedir ve işte bu nedenledir ki soğuğun özellikle yere sermeye can attığı bir yaratıktır. Hala canlı kalmayı başarabilmiş olan iki adam, biri kızağın önünde, öbürü ise arkasında yılmadan, umutsuzluğa düşmeden yollarına devam etmekten geri durmuyorlardı. Kalın küreklere, yumuşak derilere sarılmışlardı. Kirpiklerini, yanaklarını ve dudaklarını donmuş soluklarıyla püskürttükleri buz zerrecikleriyle kaplanmıştı. Öyle ki suratları suratlıktan çıkmış, yüz çizgileri iyiden iyiye belirsizleşmişti. Bu görünümleriyle korkunç maskeler takmış birer mezarcı, düşler evrenine ölülerini gömmeye giden ürkünç ummacıları andırıyorlardı. Gel gelelim ikisi de insandı işte. Bu hiçlik, ıssızlık ve tehlike evreninden geçerek kendilerini uzayın boşlukları kadar uzak, yabancı ve ölü gibi görünen dünyaya kafa tutan ufacık birer serüvenciydiler. Hiç konuşmadan ilerliyorlardı. Çünkü hareket etmek için gerekli olan gücü yitirmemek, bu nedenle de boşuna nefes tüketmemek zorundaydılar. Çevrelerini saran ağır sessizlik, tıpkı deniz dibindeki dalgacın üzerine basınç yapan su kütlesi gibi ruhlarını eziyordu. Bu sessizlik, uçsuz bucaksız sonsuzluğun ve kaçınılmaz zorunluluğun olanca ağırlığıyla üzerlerine yükleniyor, ruhlarını ta derinden kavrayarak benliklerini işliyor, dünya nimetlerine olan aşırı tutkularını, gelip geçici coşkularını, uçar heveslerini ezerek son damlasına kadar posasını çıkarıyor, büyük ve yenilmez doğa güçlerinin parmağında oynattığı, zavallı akılları ve yetersiz bilgileriyle onları ufacık birer güneş lekesine döndürüyordu. 1-2 saat geçti. Pek kısa süren günün can çekişen ışıkları silinmeye yüz tutarken uzaklardan hafif bir çığlık yükseldi. Bir anda havaya dağılıp yankılandıktan sonra yavaş yavaş eriyip söndü. Eğer bu acılı çığlıkta bir vahşet ve açlık havası bulunmasaydı, yitik bir ruhun inilti karışı sanılabilirdi. Öndeki adam başını arkaya çevirdi. Arkadaşıyla göz göze geldi. İnce uzun tabutun üzerinden anlamlı anlamlı kafa salladılar birbirlerine. Çok geçmeden sessizliği bir bıçak gibi yırtan ikinci bir uluma daha işitildi. Adamlar bu seslerin daha demin arkalarında bıraktıkları kar çölünden kopup geldiğini anlamışlardı. Derken aynı yönde bir üçüncü uluma daha yükseldi. İkincisine verilen bir yanıttı sanki bu ve onun azıcık solundan gelmişti. Öndeki adam peşimize takıldılar birlikleri. Sesinin tonu boğuk ve ürkekti. Sanki konuşurken büyük bir güç harcamak zorunda kalıyor gibiydi. Arkadaşı, et kıtlığı var karşılığını verdi. Günler var ki tek bir tavşan izi bile görmedim. Başka bir şey konuşmadılar. Kendilerini izleyenlerin ısrarlı ulumalarına kulak kesilmişlerdi. Ortalık kararınca köpekleri ırmak boyundaki Ladin koruluğunu havladılar. Kampı orada kurdular. Ateşin hemen kıyısındaki tabut hem oturmak hem de yemek yenilecek bir yer işine yarıyordu. Ateşin arkasındaki kurda benzeyen köpekler kendi aralarında hırlaşıp dalaşıyor ama bulundukları yerden ayrılarak karanlığa dalmayı göze alamıyorlardı. Bill, şunlara bak Henry dedi. Nedense kampı bırakıp gitmeye çalışmıyor bunlar. Garip şey doğrusu. Henry içine bir buz parçası attığı ibriği ateşe sürerken başını salladı. Sonra işini bitirip tabutun üzerine oturdu. Yemeğini yemeye başlayıncaya dek hiç konuşmadı. Postun pahalı olduğunu ve onu nerede bulabileceklerini biliyorlar elbet. Kolay kolay kurtlara yem olmaz onlar. Tersine yerler. Pek akıllıdırlar. Bill başını sallayarak, bilmem ki valla, umarım öyledirler dedi. Arkadaşı başını kaldırıp şaşkınca baktı. Bizim köpeklerin akıllarını beğenmediğini ilk kez işitiyorum senden. Bill ağzına attığı fasulyeleri ağır ağır çiğnerken, dinle Henry dedi. Köpeklere yem verirken nasıl gürültüyle itişip kakışıyorlardı, işittin ya. Henry evet diye onayladı. Her zamankinden fazla huysuzluk ettiler. Kaç köpeğimiz var Henry? 6. Peki ama... Bill sözlerinin önemini vurgulamak istercesine bir an sustu. Sonra ağır ağır yürüdü. Evet 6 köpek var diyorum ben de. 6 balık çıkardım. Köpek başına birer balık verdim. Ama yine de biri açıkta kaldı. Yanlış saymışsındır canım. Bill, yok daha neler diye diretti. 6 köpeğimiz var diye tuttum 6 tane balık çıkardım. Ama gel gör ki tek kulak balıksız kaldı işte. Sonra gidip bir tane de ona getirdim. İyi ama Bill topu topu 6 köpeğimiz var nasıl olur? Henry, hepsi köpekti diyen yok ki sana. Balık verdiğim hayvanlar 7 taneydi. Henry yemeğini bıraktı. Ateşin arkasında duran köpeklere bakarak saydı. Al işte hepsi 6 tane. Bill soğukkanlılıkla üsteledi. Evet, 7.sinin az önce karların üzerinde hoplaya zıplaya kaçıp gittiğini gördüm. Ben saydığımda 7 taneydiler. Henry acımalı gözlerle arkadaşına baktı ve şu yolculuk bir bitse öyle sevineceğim ki diye homurdandı. Ne demek istiyorsun yani? Bana kalırsa kızaktaki tabut sinirlerini bozdu senin. Hayal görmeye başladın hepsi bu. Bill, hani bunu da düşünmedim değil bak dedi. Ama köpeklerden birinin kaçtığını görünce gidip karların üzerine bir göz attım. Bir takım ayak izleri buldum. Sonra döndüm bir daha saydım 6 taneydiler. İzler duruyor istersen bak da gör. Henüz sesini çıkarmadı. Yemeğini yemeğe koyuldu yine. Son lakmasının üzerine kahvesinden bir yudum daha aldıktan sonra elinin tersiyle ağzını sildi ve öyleyse diye söze başlayacak oldu. Ama tam o sırada karanlığın içinden kopup gelen uzun, acılı bir ulumayla sözü yarıda kaldı. Susup kulak kabarttı. Sonra eliyle ulumanın geldiği yönü göstererek bunlardan biri miydi diyorsun yani diye sordu. Bill evet gibilerden kafasını salladı. Böyle olmasın da nasıl olsun? Köpeklerin nasıl huysuzluk ettiklerini, dalaşıp durduklarını sen de işittin işte. Birbiri ardından yükselen ulumalarla ortalık tımarhaneye dönmüştü. Köpekler çevrelerini saran bu korkunç koro karşısında dehşete kapıldılar. Sıkış tıkış olup büzüldükçe büzüldüler. Ateşin yanına öylesine sokulmuşlardı ki alevler postlarına tütsülüyordu. Bill bir odun daha alarak ateşi besledikten sonra piposunu yaktı. Henry, Bill sözlerini sürdürmeden önce piposundan bir iki nefes çekti dalgın dalgın. Sonra baş parmağıyla üzerinde oturdukları tabutu göstererek düşünüyorum da dedi. Şu adam bile bizden daha şanslı. Hem de bizim hiçbir zaman olamayacağımız kadar şanslı. Biz ölünce cesetlerimiz ite kurda yem olmasın diye mezarlarımıza bir iki taş koyacak kimse çıkacak mı acaba? Orası öyle. Bizim onun gibi ne onca paramız pulumuz var ne de onca hısım akrabamız. Cenazemizi uzak bir ülkeye göndertmek kim? Biz kim? Benim asıl akıl sıra erdiremediğim şey ne biliyor musun Henry? Şu herif bir eli yağda bir eli balda yaşayan bir lorddu değil mi? Peki şimdi burada ne işi var? Bu Allah'ın belası vahşi ülkeye hangi akla hizmet etmiş de gelmiş anlayan biri gelsin. Henry al benden de o kadar dedi. Kendi memleketinde kalsaydı gül gibi yaşayıp gider sonra da rahat döşeğinde ölürdü. Bill tam ağzını açıp yanıt vereceği sırada duraladı. kendilerini dört bir yandan bir duvar gibi çevrilen karanlığı gösterdi. Yoğun karanlığın içinde hiçbir şey görünmüyordu. Yalnızca kor gibi parıldayan bir çift göz fark ediliyordu. Henry başıyla bir ikinci, derken bir üçüncü çift göz daha gösterdi arkadaşına. Kampın yanı yöresi kor gibi yanıp sönen gözlerden oluşan bir halka ile çepeçevre sarılmıştı. Bu yalaz yalaz yanan ışık lekeleri kimi zaman kıpır kıpır ediyor, bir görünüp bir siniyor, sonra yeniden ışıldamaya başlıyordu. Köpeklerin huysuzluğu giderek artmaya başlamıştı. Ani bir korkuyla ateşe yaklaşıyor, adamların ta burunlarının dibine sokuluyorlardı. Hele içlerinden biri paniğe kapılarak ateşe öyle fazla sokuldu ki içine düştü. Düşer düşmez de acı ve korkuyla havladı. Aynı anda kavrulan tüylerinin kokusu kapladı ortalığı. Bu sırada yanıp sönen kor gözlerden oluşan çemberde bir takım kıpırdanmalar oldu. Hatta bir an için geriledi. Ne var ki köpeklerin huysuzluğu yatışır yatışmaz yine eski yerlerine döndüler. Cephanemiz de aksi gibi tam bitecek zamanı buldu Henry. Bil piposunu söndürmüştü. Yemekten önce yere serdikleri ağaç dalları üzerine kürklü yatakları ve battaniyeleri yerleştiren arkadaşına yardım ediyordu. Henry arkadaşına hak verir gibilerden şöyle bir homurdandıktan sonra makasenlerinin bağcıklarını çözmeye koyuldu. Kaç kurşunumuz kaldı? Bil 3 diye karşılık verdi. Ah be, şimdi 300 tane kurşunumuz olacaktı ki bu kahrolası hayvanların burunlarından fitil fitil getirecektim. Kor gibi parlayan gözlerin oluşturduğu çembere doğru yumruğunu öfkeyle salladı. Sonra makasenlerini çözüp ateşin hemen kıyısına yerleştirdi. Hiç değilse şu soğuk bir kırılsaydı bari diye devam etti. İki haftadır sıfırın altında 50 derece. Keşke çıkmasaydık şu yolculuğa Henry. Durumumuz hiç de iç açıcı değil doğrusu. İçim içimi yiyor. Yolculuğumuz sona erse de seninle Makgari'ye gidip sıcacık ateşin karşısında bir pişpirik çevirsek ha? Henry yatağına girerken homurdanmak ve yetindi. Tam uykuya dalmak üzereydi ki bir yine seslendi. Bak ne diyeceğim Henry. Hani şu balık yiyen davetsiz konuk var ya, bizim köpekler işte ona ne diye saldırmadılar ha? Ne dersin? Hay Allah, gel de çık işin içinden. Ne yalan söyleyeyim, korkutuyor bu beni. Arkadaşı uyku sersemliğiyle homurdandı. Amma uzattın be Bil. Pireyi deve yapmaya birebilsin hani. Eskiden hiç böyle değildin. Çeneni kapat da uyu artık. Şöyle bir güzel uyku çektin mi sabaha bir şeycin kalmaz. Mideni bozmuş olacaksın herhalde. Bütün sıkıntın bu. Aynı örtünün altında yan yana yatıp horul horul uyumaya başladılar. Ateş gitgide ufalıp tavsarken kamp çevresindeki kor parçalarını andıran gözlerin oluşturduğu çember de her an biraz daha daralıyordu. Köpekler birbirlerine sokulup sıkış tıkış oluyor, yaklaşan parıltılara göz daha vermek istercesine hırıldıyorlardı. Hırıltılar bilerek adam akıllı artınca bile uyandı. Arkadaşını uyandırmamaya çalışarak yavaşça yerinden doğruldu. Ateşi birkaç parça odunla besledi. Alevler yeniden yükselince parıldayan gözler geriledi. Derken Bil'in gözü köpekler erişti. Birbirlerine iyice sokulup top top olmuşlardı. Şaşkın şaşkın gözlerini ovuşturup bir daha baktı. Sonra yeniden battaniyesine gömülüp yattı. Şşt Henry, Henry be! Kan uykusundan uyandırılan Henry, yine ne var ne oluyor diye homurdandı. Hiçbir şey, yalnız yine 7 oldular. Şimdi saydım. Henry uyku sersemliğiyle yarım yamalak bir şeyler homurdandı. Sonra yine homurdanmaya başladı. Ertesi sabah ilkin Henry uyandı ve arkadaşını uyandırdı. Saat 6 olmuştu. Ama ortalığın ışımasına henüz 3 saat daha vardı. Karanlıkta gidip gelmeye, yemeği hazırlamaya koyuldu. Bu arada Bil de örtüleri battaniyelere denk yapıp kızağa yerleştirdi. Birden arkadaşına dönüp damdan düşercesine sordu. Henry, kaç köpeğimiz var demiştin sen? 6. Bil zafer kazanmışçasına atıldı. Yanılıyorsun. Ne yani, yine mi 7 oldular diyorsun? Yoo, 5. Neden dersen biri toz olmuş. Henry bir küfür savurdu. Kahvaltıyı hazırlamayı yarım bırakarak hışımlı köpeklerin yanına gitti. Tek tek saymaya başladı. Haklısın Bil dedi. Şişko kayıplara karışmış. Ara ki bulasın, öyle bir toz olmuş ki izmiz hak getire. İzimi kalır zavallının, diri diri yutmuşlardır onu. Kalıbım basarım ki o Allah'ın belası yaratıklar hayvancağızı yutarken hala havlamaya devam etmiştir. Bil, o hayvan da bildim bileli aptalın tekiydi dedi. Canım aptal da olsa bile bile ölümüne koşacak değil ya bu hayvan. Henry bunları söylerken sanki her birinin huyunu suyunu anlamak istermişçesine köpekleri tek tek süzüyordu. Sonra hiç kuşkum yok, hiçbir ölümüne susayacak kadar budala değildir diye ekledi. Bil de arkadaşıyla aynı görüşteydi. Orası öyle, sopayla kovsan bile yine de uzaklaştıramazsın onları ateşin yanından. Ama bu şişko bana kalırsa biraz aptalcaydı. Dondurucu kuzey ülkesinde yapılan yolculuk sırasında yok olan bir köpeğin ardından söylenenlerin hepsi bu kadarcıktı. Daha nice köpeğin ya da insanın ardından Belki ancak bu kadar söz söylenirdi. Dişi kurt. Kahvaltılarını ettikten ve birkaç parça öteberilerini kızağa yükledikten sonra yanmakta olan ateşi arkalarında bırakarak karanlıklara daldılar. Dört bir yönden soğuğu ve karmığı yırtarak sanki birbirlerine yanıt verilmişçesine kopup gelen acılı, korkunç kurt ulumaları yeniden yükseldi. Saat 9 olunca ortalık ağardı. Öğleyin güney yönünde gökyüzü bir parça kızarır gibi oldu. Ama çok geçmeden yeniden solgunlaştı. Derken boz bulanık bir renge büründü. Saat 3'ten sonra bu gri ışık da silindi gitti. Bu ıssız ve sessiz dünya kutup gecesinin o karanlık koyu kefeniyle sarıp sarmalandı. Karanlık bastırınca dört bir yandan kurt ulumaları yükselmeye başladı. Bu ulumalar kim zaman öylesine yakından geliyordu ki bitkin düşen köpekler paniğe kapılarak karışıklık yaratıyor, koşum takımları birbirine dolaşıyordu. Koşumları düzeltmek için verdikleri kısa mola sırasında Bill, kendilerine başka bir yerde av bulsalar da yakamızı bıraksalar artık dedi. Henry de kaygıyla gerçekten de insanın sinirine dokunuyor ardımız sıra gelişleri diye karşılık verdi. Ta ki gece olup da konaklayıncaya dek ikisi de ağızlarını açıp tek laf etmedi. Henry ateşin başına eğilmiş, kaynamakta olan fasulye tenceresinin içine küçük buz parçaları atıyordu. Birden bir sopa darbesinin şaklayışıyla irkildi. Aynı anda Bill'in öfkeyle bağırdığını, köpeklerden birinin keskin çığlıklar atarak acı acı mızıldandığını işitti. Yerinden doğrulup baktı. Koyu bir karartının karların üzerinde seke seke kayarak karanlığa daldığını gördü. Sonra Bill'e ilişti gözü. Bir elinde sopa, öbür elinde ise kuyruğundan baş aşağı tuttuğu kurutulmuş bir balık vardı. Üzüntü ve sevinç karışımı bir yorgunlukla köpeklerin arasında öylece duruyordu. ''Vay namussuz vay'' dedi. Kaşla göz arasında balığın yarısını kapıp kaçmayı becerdi. Ama ben de sopayı iyi yapıştırdım kerataya doğrusu. Ne biçim bağırdı, işittin ya. Nasıl bir şeydi? Doğru düz göremedim pek. Ama dört ayaklı, kocaman ağızlı, kıllı mıkıllı, köpeğe benzer bir şeydi. Evcilleştirilmiş bir kurt olmalı. Evcil olmaz olur mu hiç? Baksana tam yemek zamanı geliyor. Köpeklerin tayınından pay almasını biliyor. Yemeklerini yedikten sonra tabutun üzerine oturup pipolarını tüttürürlerken kor gözlerden oluşan halkada yeniden daraldı. Bill, bir geyik sürüsü ya da buna benzer bir şey bulsalar da peşimizi bıraksalar dedi. Henry laf ola beri gele gibilerden can sıkıntısıyla homurdandı. 15 dakika kadar sessiz sedasız oturdular. Henry gözlerini ateşe dikmişti. Bill ise ateşin üzerinden doğru karanlıkta yanıp sönen halkaya bakıyordu. Bill sızlamaklı bir havayla yeniden başladı. Şimdi şöyle yol bir tuttursak ve elini makkari. Henry dayanamadı. Kes artık yahu dedi öfkeyle. Vır vır vır. Dedim sana miden bozulmuş senin. Bir avuç karbonat yut da kendine gel. İkide bir de kafa ütüleyip durma öyle. Ertesi sabah Henry uyandığında Bill'in öfkesiyle sövüp saydığını işitti. Dirseklerini abanarak doğrulup baktı. Arkadaşı gürül gürül yanmakta olan ateşin başında köpeklerin arasında durmuş, elini kolunu öfkeyle sallayarak küfür ediyordu. Suratı allak bullak olmuştu. Yine ne oldu? Daha ne olsun, kurbağa da kaçmış. Deme ya. Dedim bile. İstersen gel de bak. Henry bir sıçrayışta yataktan fırlayıp kalktı. Köpeklerin yanına koştu. Hepsini tek tek dikkatle saydıktan sonra bir köpeklerinin daha ellerinden çekip koparan bu vahşet ülkesine o da lanetler savurmaya başladı. Bir sonunda al işte kurbağa için sözde en güçlü köpeğimiz diyorduk. Henry üstelik aptal maptal da değildi öyle diye ekledi. İki gün içinde verilen bu ikinci kurbağanın ardından konuşulanlar birincisinden pek farklı olmadı. Kahvaltılarını ederken ikisi de arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Kahvaltıdan sonra geri kalan dört köpeği kızağa koşup yola koyuldular. O gün de daha önceki günler gibi geçip gitti. Çevrelerini saran buzlu kuzey topraklarında sessizce yol alıyorlardı. Ortalıktaki derin sessizliği arkaları sıra gelen görünmez izleyicilerin ulumaları bozuyordu yalnızca. Öğle sonrasının alacakaranlığı bastırırken ulumalar daha da yakından gelmeye başladı. Köpekler büyük bir korkuya kapılıyor, dizginleri birbirine dolaştırıyor, bu da iki adamın canını büsbütün sıkıyordu. O gece Bill işini bitirdikten sonra kendinden emin bir havayla doğruldu. Sıkıysa şimdi de alıp giydim başınızı da göreyim diye söylendi. Henry yemeğin başından ayrılarak arkadaşının ne gibi bir önlem aldığına bakmaya gitti. Bill kızılderilerin yöntemiyle kayışları sıkı sıkıya bağlamış, her köpeğin boynunda bulunan daracık tasmalara birer sopa takmıştı. Bu deli tasmaları dişleriyle söküp çıkarmaları olanaksızdı. Her tasmanın ucuna uzunluğu bir metreyi bulan sopalar bağlıydı. Sopaların öbür uçları da deri kayışlarla tutturulmuştu. Böylelikle köpek tasmasına ya da öbür kayışa uzanıp diş geçiremeyeceği için kolay kolay kaçamayacaktı. Henry bütün bunları görünce memnun memnun başını salladı. Tek kulağı bağlı tutmanın biricik yolu budur dedi. Kayışları bıçakla kesercesine koparıp atıyor kerata. Artık yarın sabah hepsini yerli yerinde buluruz. Bir kalıbımı basarım ki öyle olacak dedi. Eğer biri kaybolsun ben de sabah kahvemi ağzıma sürersem ne olayım? Yatarken Henry çevrelerini saran kor gözleri göstererek kurşunumuzun kalmadığını anladılar dedi. Birkaç tanesini vurabilsek postun pahalı olduğunu görecekler. Böyle elimiz kolumuz bağlı durunca azıttıkça azıtıyorlar. Her akşam biraz daha yaklaşıyorlar. Ateşe bakma da gözünü almasın. Şuna bak şuradakine görüyor musun? Ateşten saçılan ışık lekesinin ötesinde berisinde kıpır kıpır dolaşan karaltıları izleyerek bir süre oyalandılar. Karanlıkta parıldayan bir çift gözle dikkatle baktıkları zaman hayvanın vücut çizgileri kesinleşiyor ve arada sırada kımıldandığı görülüyordu. Tam o sırada köpekler gürültü etmeye başladı. O yana dönüp baktılar. Tek kulak bir takım iniltiler çıkararak mızıldanıyor, kayışlardan kurtularak karanlığa atılmaya çabalıyor, kudurmuşçasına sıçrayıp debeleniyor, sonra durup boğazına bağlı sopayı dişlemeye çalışıyordu. Henry, şuna bak Bill diye fısıldadı. Köpeğe benzeyen bir hayvan usul usul ilerliyor. Ateşe doğru yan yana sokuluyordu. Ürkek ama aynı zamanda atılganlıkla karışık bir dikkatle ilerliyor, adımları gözden kaçırmaksızın tüm dikkatini köpekler üzerinde topluyordu. Bu sırada tek kulak sopanın ucundan kurtulmak için çırpınıyor, yaklaşan hayvana ulaşmak istiyor, acı acı inliyordu. Bill usulca, "Hay aptal hay," dedi. "Hiç korkmuyor mu bak?" Henry fısıltıyla karşılık verdi. Bu gelen dişi bir kurt. Şişko ile kurbağa neden ortadan yok oldular şimdi anlaşılıyor. Dişi kurt sürünün avcı hayvanı. Köpekleri baştan çıkarıp yanında götürüyor. Sonra da hep birden üstüne üşüşüp gövdeye indiriyorlar. Ateşten bir çıtırtı çıktı. Odunlardan biri gürültüyle ocaktan dışarı düştü. Bu sesi işiten hayvan gerisin geri karanlığa daldı. Bill, bak aklıma ne geldi biliyor musun Henry dedi. Ne geldi? Sopayla vurduğum hayvan bu olmasın sakın. Henry, ondan hiç kuşkun olmasın dedi. Bill, ha sahi bak şunu da söyleyeyim diye sürdürdü. Bu hayvanın kamp ateşlerine böylesine alışkın olması pirelendiriyor beni. Öyle sinsisin sokulması da ahlaksızca bir şey. Ne olursa olsun doğru dürüst bir kurttan çok daha bilgili olduğu su götürmez. Köpeklerin yemek zamanını kollayıp da geldiğine göre epeyce görmüş geçirmiş bir hayvan olmalı. Bill dalgın dalgın anlatmaya koyuldu. İhtiyar Yunan'ın bir zamanlar bir köpeği vardı. Kurtlarla kaçmıştı. Bugünmüş gibi aklımdadır. Küçük Çubuklar ülkesinde geyik otlaklarından birine saldıran kurt sürüsünün arasındayken onu ben vurmuştum.